Ayrım 32, sayfa 452, Ateş Şahidi, Lars Kepler. 154. Bölüm. Alan, yetten dala doğru dönüp Daniel'in arabasının arkasında durduğunda çam ağaçlarının arasına karanlık çökmüştü. Daniel pembe buzluk torbasını çıkarmıştı, el salladı. Bir yere oturup bacaklarını uzatarak sandviçlerini yiyip meyve sularını içtiler. Karşılarında tren yolu ve tarlalar vardı. Evi aradım dedi Daniel Vicky'ye. Senin kızların yanına çıkmanın uygun olmayacağını söylediler. Ne zararı var ki dedi Alan. Onlarla karşılaşmak isteyen kim diye söylendi Vicky. Yalnızca eşyalarımı istiyorum. Tekrar arabalara binip yola devam ettiler. Göllerin ve çiftliklerin arasında kıvrılarak ilerleyen yol ormanı geçtikten sonra düz bir kıyıya çıktı. Birgitta Gordon bahçesine girip kızların kaldığı binanın önünde durdular. Eski benzin pompasının yanında siyah bir deniz mayını vardı. Telefon tellerine martılar sıralanmıştı. Vicky kemerini çözdü ama arabadan çıkmadı. Çakıllı yoldan kırmızı boyalı eve doğru yürüyen Daniel ile Ellie'nin arkasından baktı. Leylak ağaçlarının arkasında kayboldular. Yolun çatallaştığı yerde rengi atmış bir yaz dönümü direği vardı. Vicky bakışlarını körfezin durgun sularına çevirdi. Ellie'nin hediye ettiği cep telefonu paketini alıp telefonu paketinden çıkardı ve ekranın üzerindeki naylonu dikkatle kaldırdı. Daniel ile Alan büyük verandanın merdivenini tırmanırlarken kızlar pencerenin önüne sıralanmış onlara bakıyordu. Sevsteg Gort İzla evinden gelen vekil Solveig Sundström kapıda onları bekliyordu. Bu ziyaretten hoşlanmadığı açıktı. Aceleyle akşam yemeğine kalamayacaklarını söyledi. İçeri girip bir selam veremez miyiz dedi Daniel.
Girmeseniz daha iyi olur dedi Solveig. Ne istediğini söyleyeyim ben gidip getireyim.
Bir sürü şey dedi Alan.
Hiç söz veremem.
Caroline sor dedi Daniel. O bilir. Daniel kızların nasıl olduğunu, ilaç kullanıp kullanmadıklarını sorarken Alan pencerenin önünde sıralanan kızlara baktı. Birbirlerini itiyor, seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. Sesleri bir suyun altından gelir gibiydi. Lu Chu öne çıkıp el salladı. Alan da el sallayarak ona karşılık verdi. Sonra Indi ile Lina göründüler. Birbirlerini iterek öne geçiyor, el sallıyorlardı. Alan kızıl saçlı küçük Tuğla'yı göremedi. Vicky sim kartını takıp başını kaldırdı ve sırtından bir ürperti geçti. Göz ucuyla arabanın önünde hareket eden bir şey görmüştü sanki. Belki de rüzgarın savurduğu yapraklardı. Hava daha da kararmıştı. Vicky, Daniel'in arabasına, yaz dönümü direğine, çam çitlere, tahta çitlere, karanlığa gömülen evin önündeki çimlere baktı. İskele boyunca yalnızca bir gemi direğinin lambası yanıyordu. Çayırı artık eskimeye yüz tutmuş ağ temizleme tezgahları kurulmuştu. Demir çengeller ile yan yana dizilmiş tahta direklere asılan ağlar futbol kalelerine benziyordu. Çimlerin üzerinde kırmızı bir balon yuvarlanıyordu. Vicky telefonu tekrar kutusuna koyup arabanın kapısını açtı ve denizden gelen kokular yüzüne çarptı. Bir martı çığlığı duyuldu. Bir balon çayırların üzerinden yuvarlanarak uzaklaşıyordu. Vicky dikkatle eve doğru yürüdü ve durup dinledi. Pencerelerden birinden huş ağacının sarı yapraklarına ışık vuruyordu. İleride bir yerden çok zayıf bir mırıltı duydu. Gözlerini biri var mı diye karanlığa dikip sessizce girişe doğru ilerledi. Evin bir tarafında çiçek açmış gün çiçekleri vardı. Balon bir voleybol ağının altından geçti ve çam çitlere takıldı.
Vicky diye fısıldadı bir ses.
Vicky arkasına döndü ama bir şey göremedi. Adrenalin yükselmiş bütün duyuları harekete geçmişti. Çengelleri gıcırdayan hamak hafifçe sallanmaya başladı. Çatıdaki eski rüzgar gülü dönmeye başladı.
Vicky dedi keskin bir ses çok yakından.
Vicky sağa döndü ve kalbi hızla çarparken gözlerini karanlığa dikti. Zayıf yüzü görmesi birkaç saniyesini aldı. Tuğlaydı. Leylakların arasında dikiliyordu. Sağ elinde bir beyzbol sopası vardı. Ağır sopanın ucu yerdeydi. Tuğla dudaklarını ıslatıp kızarmış gözlerle Vicky'ye baktı.
Alan verandanın korkuluklarının üzerinden sarkarak Vicky arabada mı diye baktı. Çok karanlıktı, bir şey göremedi. Solveig Caroline'e yardım etmesini söylemiş, geri dönmüştü. Daniel'le konuşuyor, ona Almira'nın terapiye ihtiyacı olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Kız depresyon ilaçlarından genellikle sorunsuz etkileniyordu. Daniel bir kez daha içeri girmek için izin istedi ama Solveig kızlardan kendisinin sorumlu olduğunu söyleyerek müsaade etmedi. Kapı açıldı ve Caroline verandaya çıkıp Daniel'e sarıldı, eline de selam verdi. Vicky'nin eşyalarını topladım dedi. Tuğla içeride mi diye sordu Alan gergin bir sesle. Sanırım içeride dedi Caroline, biraz şaşırmış. Çağırmamı ister misin? Lütfen dedi Alan, sakin görünmeye çalışıyordu. Caroline içeriye girip Tuğla diye bağırdı. Solveig, Alan ve Daniel'e hoşnutsuz gözlerle bakıyordu. ''Çok açsanız kızlardan birkaç elma getirmelerini isteyebilirim.'' Alan cevap vermedi. Merdivenlerden aşağıya bahçeye indi. Caroline'in hala Tuğla diye seslendiğini duyuyordu. Deniz kaybolmuş, karanlık daha da artmıştı. Ağaçlar ve çalılar neredeyse bütün ışıkları yutuyordu. Hamaktan gıcırtılar geliyordu. Alan sessizce nefes almaya çalıştı ama acereyle köşeyi dönerken döşeme taşlarında ayakkabılarının topuklarının sesi çınladı. Büyük leylak ağacının yaprakları ışırdadı. Belki de bir tavşan kaçmıştı. Dallar aralandı ve Alan Vicky ile burun buruna geldi. Tanrım diye soludu Alan. Birbirlerine baktılar. Vicky'nin yüzü zayıf ışıkta çok solgun görünüyordu. Alan kendi kalp atışlarının sesini duyabiliyordu. ''Haydi arabaya gidelim.'' dedi ve Vicky'yi bir kolundan tutup evden uzaklaştırdı. Alan omzunun üzerinden geriye baktı. Arkasından aceleci ayak sesleri duydu ama hiç durmadan devam etti. Ancak çakıllı yola girdiğine dönüp bakabildi. Caroline elinde plastik bir torbayla onlara doğru geliyordu. ''Tuğla'yı bulamadım.'' dedi. ''Sana zahmet oldu, sağ ol.'' dedi Alan. Vicky torbayı alıp içine baktı. ''Çoğu eşyan torbada'' dedi Caroline. ''Ama Luchu ile Almira küpelerinde poker oynamak istediler.'' Alan, Vicky'yi büyük siyah arabaya doğru götürürken Caroline üzgün gözlerle arkalarından baktı. 155. Bölüm. Alan 14 numaralı Avrupa yolunda ilerlerken Daniel'in stop lambalarını gözden kaçırmıyordu. Arada bir rastladıkları tırlar dışında yol çok tenhaydı. Yine de kayak bölgesine ulaşmaları 3 saatlerini aldı. Sağ tarafında kımıldamadan duran teleferikler görünüyordu. Duven'e 8 kilometre kala dağa doğru giden bir yola girdiler. Farların ışıklarında yaprak ve tozlar savruluyordu. Dar çakıllı yol TG dağına doğru çapraz olarak yükseliyordu. Yavaşlayıp Tegger Force yolundan ayrıldılar. İki bahçe kapısı direğinin arasından geçip büyük, modern bir eve yöneldiler. Dökme betondan teraslı bir evdi. Alüminyum jaluzilerin arkasındaki pencereleri kocamandı. 5 araba alacak kadar büyük bir garaja girdiler. Garajda küçük mavi bir Mazda vardı. Daniel elinin çantaları taşımasına yardım etti. Evin içinde birkaç lamba yanıyordu. Alan bir düğmeye bastığında bir uğultu koptu ve jaluzi şeritlerinin ipleri gevşedi, yüzlerce küçük delikten park alanının ışıkları sızdı ve metal jaluziler takırdayarak yukarı kalkıp rulo oldu. ''Sanki kasa dolabı'' dedi Alan. Bir süre sonra tekrar sessizlik çöktü. Devasa pencerelerden dağın havası hissedilebiliyordu. Dağdaki diğer evlerin ışıkları karanlıkta yüzer gibiydi. ''Oo'' dedi Vicky uzaklara bakarak. ''Jack'i hatırlıyor musun? Evli olduğum adam.'' diye sordu. Alan ve Vicky'nin yanına oturdu. ''Bu evi o yaptı. Yaptı derken yaptırdı demek istiyorum yani. Manzaralı bir sığınak istiyorum.'' dedi. Üst kattan aşağıya yeşil önlüklü yaşlı bir kadın indi. ''Merhaba Bella, geciktiğimiz için özür dilerim.'' dedi Alan kadına sarılarak. ''Geç gelmek hiç gelmemekten daha iyi.'' dedi Bella ve odaları hazırladığını söyledi. ''Teşekkür ederim.'' ''Alışveriş yaptınız mı bilmiyorum ama ben yine de bir şeyler aldım, sizi birkaç gün idare eder.'' Bella kocaman şöminede ateş yaktı. Alan Bella'yı garaja kadar geçirip iyi geceler diledi ve mavi araba garajdan çıkıp kapılar kapandığında geri döndü. Daniel yemek yapmaya başlamıştı. Vicky kanepeye oturmuş ağlıyordu. Alan hemen yanına gidip önünde dizlerinin üzerine çöktü. Peki ne oldu, neye üzüldün?
Vicky kalkıp banyoya gitti ve kapıyı kapattı. Ellen hemen Daniel'in yanına koştu.
Vicky kendini banyoya kapattı dedi.
Benim konuşmamı ister misin?
Acele et.
Daniel Ellen'le birlikte banyonun kapısına gitti. Daniel kapıya vurup Vicky'den açmasını istedi ve kapı kilitlemek yok, bunu biliyorsun dedi. Vicky'nin ıslak gözlerle çıkıp tekrar kanepeye oturması yalnızca birkaç saniye aldı. Ellen'le bakışan Daniel gidip kızın yanına oturdu.
Birgit de Gord'a geldiğinde de böyle üzgündün dedi. Biliyorum, aslında neşeli olmam gerekirdi.
Yeni bir yere gelmek aynı zamanda orayı terk etmek için attığın ilk adımdır dedi Daniel. Vicky zorlukla yutkundu, gözleri doldu, sesini alçalttı ve Ellen duymasın diye fısıldadı.
Ben katilim.
Kesinlikle emin olmadığın bir şeyi söylemeni istemiyorum dedi Daniel sakin bir ifadeyle. Ben senin katil olmadığını sesinden anlıyorum. 156. Bölüm. Flora temizlik kovasına kaynar su döktü ve lastik kokusundan nefret etse de bulaşık eldivenlerini taktı. Suya döktüğü temizlik deterjanı gri bir bulut gibi yayılarak dağıldı ve küçük daireyi temizlik kokusu sardı. Açık pencereden içeri serin hava giriyor, güneş parlıyor, kuşlar cıvıldıyordu. Komiser antika dükkanının önünde onu bırakıp gittikten sonra Flora kala kalmıştı. Seans hazırlığı yapması gerekiyordu ama kendi başına aşağı inmeye cesaret edememiş, ilk katılımcıların gelmesini beklemişti. Dina ile asker Sibelius her zaman olduğu gibi 15 dakika erken gelmişti. Flora biraz geç kalmış gibi davranmış, Dina ile asker onunla birlikte aşağı inip sandalyeleri dizmesine yardım etmişlerdi. Saat 7:05 geçe 9 kişi gelmişti. Flora seansı her zamankinden daha uzun tutmuş, yaşlı hayaletleri, neşeli çocuk hayaletlerini affetmeye hazır anne babaları görmüştü. Dina ile askerin bir dahaki seansa da gelmelerini ustalıkla garanti altına almıştı. Çiftin çocukları trafik kazası geçirip komaya girmişti. Dina ile asker doktorun tavsiyesi üzerine çocuğun yaşam ünitesinden çıkarılmasına onay vermiş, organ bağışı belgelerini imzalamışlardı.
''Ya Tanrı'nın yanına gidemezse?'' diye fısıldamıştı Dina.
Flora oğlanla konuşmuş, Dina ile askeri çocuklarının aydınlık bir yerde olduğuna, kalbinin, ciğerlerinin, kornealarının ve diğer organlarının başkalarında yaşamaya devam etmesinin en büyük dileği olduğunu söylediğine ikna etmişti. Dina seanstan sonra Flora'nın ellerini öpmüş, ağlamış ve defalarca dünyanın en mutlu insanı olduğunu söylemişti. Flo sert hareketlerle plastik yer döşemesini fırçalamaya başladı, çok çaba harcamaktan terlemeye başlamıştı. Eva komşularıyla çene çalıyor, Hans Gunnar televizyonun sesini iyice açmış, İtalyan ligi maçı izliyordu. Flora paspas bezini yıkadı, suyunu sıktı, belindeki acıyı hafifletmek için gerindi ve temizliğe devam etti. Eva'nın hesapları ödemek için pazartesi öğleden önce konsolundaki zarfı açacağını biliyordu. ''Zlatan'a pas at be adam!'' diye bağırdı Hans Gunnar oturma odasından. Flora ağır kovayı Eva'nın yatak odasına taşırken omuzları sızlıyordu. Odaya girip kapıyı kapattı, kovayı kapının arkasına koydu, düğün fotoğrafının olduğu yere gidip pirinç anahtarı aldı ve aceleyle gidip konsolun kapağını açtı. Şiddetli bir sesle irkildi, paspasın sopası yere düşmüştü. Flora bir süre durup etrafı dinledikten sonra konsolun ağır sürme kapağını indirdi. Elleri titreyerek çekmeceyi açmaya çalıştı ama sıkışmıştı. Kalemliği karıştırıp bir mektup açacağı buldu. Mektup açacağını çekmecenin aralığına soktu ve birazcık kanırtarak çekmeye çalıştı. Çekmece birkaç santim dışarı çıktı. Çok yakından bir tırmalama sesi duydu. Pencere kenarına bir güvercin konmuştu. Flora parmaklarını çekmecenin içine sokup dışarı çekti. Bir tebrik kartı sıkışmıştı. İçinde ödeme kağıtlarının ve paraların olduğu zarfı alıp açtı ve daha önce aldığı miktarı koydu. Tebrik kartını elinden geldiğince düzeltip her şeyi eski haline getirdi ve çekmeceyi itti. Kalemliği ve mektup açacağını yerlerine koydu. Konsolun kapağını kapatıp kilitledi. Hemen yatağın yanındaki komodine gitti. Tam düğün fotoğrafını almıştı ki kapı açıldı. Kova yere devrildi. Her taraf su oldu. Flora ayaklarında sıcak suyu hissetti. Seni iblis hırsız diye bağırdı Hans Gunnar. Vücudunun üst tarafı çıplaktı. Flora ona doğru döndü. Gunnar'ın gözü dönmüştü. Flora'ya rastgele vurmaya başladı. İlk darbe omzuna geldi. Gunnar bir eliyle Flora'nın saçından tutup diğer eliyle vurdu. Flora'nın boynuna, çenesine darbeler iniyordu. Yüzünün ortasına inen bir yumruk darbesiyle yere devrildi. Kafa dirisi yüzülecek gibi oldu. Düğün fotoğrafı yere düştü, camı kırıldı. Yerde yanlamasına yatan Flora'nın elbiseleri sırılsıklam oldu. Bir gözü ve yanağı çok acıyor, zor nefes alıyordu. Midesi bulandı, yüzüstü yatıp kusmamaya çalıştı. Gözünde şimşekler çakıyordu. Fotoğraf çerçevesinden çıkmış, ön yüzü ıslak yere yapışmıştı. Arka yüzünde Eva ve Hans Gunnar, Delsbo Kilisesi yazıyordu. Flora birden hayaletin kulağına ne fısıldadığını hatırladı. En son Bodrum'dayken değil, daha önce evdeyken. Belki de düş görmüştü, hatırlayamıyordu. Miranda kilisenin yakınındaki kuleyi mırıldanmıştı. Küçük kız ona düğün fotoğrafını işaret etmiş, oradaki siyah çan kulesini göstermişti. O kadın orada saklanıyor, o her şeyi gördü, kulede saklanıyor. Eva yatak odasına girdiğinde Flora'nın başında dikilen Hans Gunnar burnundan soluyordu. Neler oluyor dedi Eva korku dolu bir sesle. Paramızı çalıyor dedi adam, biliyordum. Flora'ya tükürdü, yerden pirinç anahtarı aldı ve gidip dolabı açtı. 157. Bölüm. Yuna odasında oturmuş soruşturma tutanaklarını inceliyordu. Bu belgeler Vicky'yi mahkum etmeye yeterdi. Telefonu çaldı, eğer kimin aradığına baksaydı büyük ihtimalle açmazdı. ''Benim yalancı olduğumu düşündüğünü biliyorum.'' dedi Flora nefes almadan. ''Lütfen telefonu kapatma, beni dinle. Yalvarıyorum. Beni dinlersen istediğin her şeyi yaparım.''
''Sakin ol, anlat.''
''Bir şahit var.'' dedi Flora. ''Gerçek bir şahit, hayalet değil. Yemin ediyorum gerçek bir şahit, saklanıyor.''
Yuna kadının sesinin hisleriden nasıl inceldiğini duydu ve onu sakinleştirmeye çalıştı. ''İyi.'' dedi sakin bir sesle. ''Ama araştırmalar?''
''Oraya gitmelisin.'' diye araya girdi Flora.
Yuna kadını niye dinlediğini bilmiyordu. Belki de sesindeki dayanılmaz çaresizliğindendi. ''Nerede bu şahit?''
''Çan kulesinde. Delsbo Kilisesi'nin yanındaki siyah çan kulesinde.''
''Kimden duydun?''
''Lütfen, o orada korkuyor, saklanıyor.''
''Flora, bırak bu işi savcı.''
''Beni hiç kimse dinlemiyor.''
Yuna arkadan birinin telefonunu bırak diye bağırdığını duydu, ardından cızırtılar geldi. Konuşma bitti dedi bir adam ve telefonu kapattı.
Yuna iç geçirip telefonu masaya koydu. Flora'nın ısrarla yalan söylemesine anlam veremiyordu.
Sulh ceza hakimi Vicky'nin tutuklanması talebini reddettikten sonra soruşturmanın öncelik derecesi düşmüştü. Savcı mahkemeye kadar kanıt toplayacaktı artık.
''Ben bu davada başarısız oldum.'' diye düşündü Yuna. Tuhaf bir ıssızlık vardı içinde. Bütün tutanaklara ve uzman raporlarına ulaştığında artık iş işten geçmişti. Yuna ön soruşturmayı yürütememiş, soruşturmaya tam anlamıyla dahil edilmemişti.
Vicky'nin birdenbire saldırganlaşması ve sonra da yatıp uyuması depresyon ilaçlarının doz aşımına bağlı olabilirdi. Ama Yuna'nın aklından taş çıkmıyordu. İğne raporunda cinayet silahının taş olduğunu yazmıştı ama duruma uymuyor diye bunu hiç kimse ciddiye almamıştı.
Yuna iğne ile Fripp Bey'i Sundsvall'de bıraktığı günü hatırladı. İç incelemeye hazırlanıyorlardı.
Yuna bu soruşturmanın kapanması gerektiğini düşünüyordu. İnatla uzman raporlarını, adli tıp raporlarını okumaya başladı. Elizabeth Grimm'in dış beden raporlarında durdu, elindeki kırık ve yaraları okudu. Yuna'nın panosunun üzerinden gün ışığı ağır ağır ilerliyordu. Panoda hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili notlar ve Disa'nın son gösterdiği posta kartı vardı. Dudakları boyalı, kalp şeklinde gözlük takmış bir şempanze resmi.
Yuna raporları okurken penceredeki saksı çiçeklerinin gölgesi kitaplığa ulaşmıştı.
Miranda'nın karın boşluğunda yabancı bir maddeye rastlanmamıştı. Parlak ve pürüzsüzdü. Akciğer ve kalp kesesi de aynı durumdaydı. Parlak ve pürüzsüz.
84. Kalp deforme olmamış. 198 gram. Zarı parlak ve düz. Kapakları ve ağzı normal. Koroner arter duvarlarında depolanma yok. Kalp kasları gri, kırmızı ve düzgün.
Yuna bir parmağını okuduğu yerde tutarken yandaki dosyayı karıştırıp adli tıbbın tahlil sonuçlarını buldu. Miranda'nın kan grubu A'ydı. Antidepresan kullananların çoğunda olduğu gibi venlafaksin izine rastlanmıştı. Bunun dışında normaldi. Yuna tekrar otopsi raporuna döndü. Tiroid dokuları gri kırmızı. Koloid düzeyi normaldi. Böbrek üstü bezleri normal büyüklükte, kabuğu sarıydı. 104. Maktülün idrar duvarları normal. 105. İdrar torbası yaklaşık 100 mg açık sarı, idrarı berrak, mukozası solgun. Yoğuna adli tıp tahlil sonuçlarını karıştırdı ve idrar tahlillerine geldi. İdrarında uyku hapı nitrazem izlerine rastlanmıştı. HCG düzeyi olağanüstü derecede yüksekti. Yoğuna hemen ayağa kalkıp masadan telefonu aldı ve iğneyi aradı. Miranda'nın tahlil sonuçlarını okuyorum. İdrarındaki HCG düzeyi çok yüksek dedi. Elbette öyle olacak dedi yine. Yumurtalıklarındaki kist o kadar... Ama dur bir dakika diye araya girdi Yuna. HCG düzeyi hamile kadınlarda yüksek olmaz mı? Öyle ama ben sana...
Eğer Miranda normal hamilelik testi yaptıysa hamile olduğuna inanmaz mıydı?
Evet dedi yine. Kesinlikle pozitif cevap alırdı.
Yani Miranda hamile olduğunu sanmıştır değil mi?
Yuna odadan çıktı ve koridordan hızla ilerlerken Flora'yı aradı. Anya'nın arkasından bir şeyler söylediğini duydu ama onu aldırmadan merdivenlerden inmeye başladı. Cevap yoktu. Birkaç defa kendi kendine söylendi. Flora fikrini değiştirmişti. Onu ziyaret eden hayaletin hamile olduğunu sandığını söylemişti.
Demek istediğim kız kendini hamile sanıyor demişti Flora ama hamile değil, öyle olduğunu sanıyor.
Yuna Flora'yı bir kez daha aradı, fuayeden koşarak geçti ve tam döner kapıdan çıkarken soluk soluğa bir ses duydu.
Hans Gunnar Hansen.
Adım Yuna Linna komiser.
Arabayı buldunuz mu?
Flora'yla konuşmam gerek.
Siktir diye bağırdı adam. Eğer Flora burada olsaydı arabamın hesabını sorardım. Arabamı o çaldı. Eğer polis görevini yapmayacaksa...
Yuna telefonu kapatıp siyah Volvo'suna koştu.
32. ayrımın sonu. Sayfa 466.